Ayrım 48, Galat-ı Meşhur, Doğru Bildiğiniz Yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 434. Katolik ve Protestan Ermeniler arasında tehcir edilen hemen hemen hiç yoktu. Tehcir edilenler genelde Gregorian Ortodokslardı. Bu arada diaspora Ermenileri tehcir için deportation, yani yurt dışına çıkarma diyor ki Suriye o tarihte Osmanlı toprağıydı. Peki tehcir sırasında ne kadar Ermeni can verdi? Sorunun yanıtı için tehcire gönderilenler ile iskan bölgelerine ulaşan nüfus arasındaki farkı bilmeniz yeterlidir. Tehcir edilenlerden 56.610 Ermeni iskan bölgesine ulaşamadı. Bunlardan 500 Ermeni Erzurum-Erzincan yolunda, 2000 Ermeni Mardin yolunda, 5000'den fazla Ermeni Dersim bölgesinde öldürüldü. Katledilenlerin toplam sayısı 9-10 bindi. Tifo, dizanteri gibi hastalıklardan 25 bin ile 30 bin arasında Ermeni öldü. Diğerleri kayıptı, yurt dışına kaçtıkları tahmin ediliyor. Yok 1 milyon Ermeni öldürüldü, yok 1,5 milyon Ermeni öldürüldü deniliyor. Batı kaynakları sadece anılara dayanıyor, Osmanlı ise isim isim tuttuğu kayıtlara. Hemşerim Vahram Dadriyan'ın bulunduğu Ermeni kafilesi, Çorum, Yozgat, Boğazlıyan, Kayseri, Niğde, Ulukışla, Tarsus, Adana, Hamidiye ve Hasanbeyli yoluyla Halep'e ulaştı. Dadriyan ailesi Hama Humus Şam yoluyla Arapların da yaşadığı Ceraş adlı Çerkez köyüne giderek 3 yıl kaldı. Savaşın bitmesiyle Kudüs, Hayfa, Beyrut, İskenderun, Mersin, Larnaka, Antalya, Rodos, İzmir'den deniz yoluyla İstanbul'a döndüler. 3 yıl kalıp ABD'ye gittiler. Evet, 18 Aralık 1918'deki kararnameyle Ermenilerin evlerine dönebileceği açıklandı. Kimi döndü, kimi Avrupa, Amerika, Asya ülkelerine gitti. Ermeni isimleri. Ermeniler ile Türklerin ilişkisi nasıl başladı? İlk 1071 Malazgirt Savaşı ile ilişkiler kuruldu. Ermenileri Bizans zulmünden Türkler kurtardı. Melikşah Ermeni kralı Kivrike'nin kızıyla evlendi. Bu Ermeni isimlerine de yansıdı. Tanzimattan sonra yapılan bir çalışmada Ermeniler arasında Melikşah, Gökçe, Kutluşah, Arslanşah, Emirşah, Eymür, Murat, Budak, Hüdaverdi, Tatar, Hızırşah, Orhan, Cihanşah, Atabek, Edip, Fethullah, Kiçibey, İsfendiyar gibi yaygın kullanılan isimler vardı. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru Ermeni bebeklerine Vurej yani Öçal, Azat yani özgür, Armenuhiye yani Ermeni, Breşhui, Hınç Al, Berthujuhiye, Muhteşem gibi etnik kökene vurgu yapan isimler verilmeye başlandı. Her şey birkaç yılda değişiverdi. Oysa 1826 Yunan isyanından sonra Osmanlı, milleti sadıka dediği Ermenileri Rumlardan boşalttığı devletin önemli koltuklarına oturttu. 19. yüzyılda 22 Ermeni nazır yani bakan yapıldı. 29 Ermeni bürokraside en üst rütbe paşalığa yükseltildi. 33 Ermeni milletvekili oldu. 7 Ermeni büyükelçi, 11 Ermeni konsolos olarak Osmanlı'yı temsil etti. Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı kadrolarında yüzü aşkın üst düzey Ermeni memur vardı. Yüzyılın sonunda Sayıştay'dan Darphane'ye, Danıştay'dan PTT'ye kadar devletin önemli merkezleri Ermenilere emanet edildi. Sonra ne oldu? Yunan, Sırp, Bulgar, Arnavut, Arap gibi Ermeni de Rus ve İngiliz kışkırtmaları sonucu Osmanlı'dan kopmak istedi. Ardından 8.856.315 kişinin öldüğü, 21.219.452 kişinin yaralandığı, 7.750.945 kişinin kayıp ve esir olduğu, insanoğlunun o güne kadar hiç görmediği, 1. Dünya Savaşı sürecinde sadece Ermeniler değil, herkes acı çekti. O yıllar tek taraflı yazılabilir mi? Büyük devrimci A. Gramsci'nin kavramıyla söylersek, Türkiye'de kültürel hegemonya yaşanıyor. Siyaset sadece kimlik politikaları üzerinden yapılıyor. Vahşi kapitalizmin payandası entel tahakküm, cumhuriyeti yıkmak ve itibarıyla birlikte yaşamı yok etmek için kimlik siyasetini rehber edinmiş görünüyor. Hakikatleri anlatmıyor. İttihatçılardan nefret ediyorlar. Hep yalan konuşuyorlar. Şunu yazmalıyım. Savaşın başladığı 1914 Temmuz'unda Erzurum'da toplanan Taşnak Partisi, milliyetçi dürtülerle Ermenilerin geleceği hakkında karar almak üzereydi. Kongrenin konukları arasında Enver Paşa'nın bizzat görevlendirdiği, İttihatçıların önde gelenlerinden oluşan bir heyet vardı. Heyet Ermeni tebaasının desteğini sağlamak için buradaydı. Ermeni temsilcilerine Rusya'ya karşı savaşta Osmanlı saflarında yer almaları teklif edildi. Karşılarında Kafkasya'da Ermenilerin yaşadıkları yerler ile Erzurum, Van ve Bitlis gibi vilayetlerin bazı bölgelerinde Ermenilere özellik tanınacağı iletildi. Bu Ermenilerin öteden beri arzu ettikleri, bu uğurda can verip can aldıkları bir gelişmeydi. Avrupalı büyük güçlerin desteğine karşın bugüne dek ulaşamadıkları o büyük özerklik hayali şimdi onlara Osmanlı yönetimi tarafından altın tepsi içinde sunuluyordu. Aslında teklif ilk bakışta son derece tuhaf görünüyordu. Ermenilerin olası bir savaşta yurttaşı oldukları devletin yanında yer almalarından daha doğal ne olabilirdi? Ama Ermeni önderlerin öyle bir niyeti yoktu. Osmanlı heyetine Taşnak Partisi'nin savaşta tarafsız kalmayı seçtiğini bildirdiler. Mesele anlaşılmıştı. Rusya Ermeni önderlere yalnız Kafkas Ermenistan'ını değil, Doğu Anadolu'daki Osmanlı topraklarını da kapsayan bağımsız bir devlet vaat etmişti. Bunları ben değil, Erzurumlu Karakin Pastırmacıyan yazıyor. Ama ulus devlet düşmanları bunları hatırlamak istemiyor. Yaygın çarpıtmalara konu olan bu süreci aydınlatmak zorunludur. Bunlar konuşulmuyor. Tehcire giden yol bir günde döşenmedi. 1780 Zeytun olayları, Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu yönetimine karşı ilk silahlı isyanı, sonra Ermeni Devrimci Federasyonu Avrupa'da eğitim almış radikal unsurlar tarafından ulusal bağımsızlık şiarıyla 1890'da kuruldu. 4 yıl sonra bu federasyon Diyarbakır'a bağlı Sason'da Osmanlı yönetimine karşı silahlı bir direniş örgütledi. Bastırıldı. Yurttaşlar Derneği adlı illegal bir yapılanmanın önderi olan Mıgırdiç Portakalya'nın kurduğu Armenakan Partisi 1885 yılında Van merkez olmak üzere çevre illeri içine alacak şekilde örgütlenir. Bu organizasyon kan dökmeden hürriyet elde edilemez sloganını benimsemiştir ve ihtilal yoluyla bağımsız bir Ermeni devleti kurmayı amaçlar. Zaman içinde öne çıkan Taşnak ve Hınçak komiteleri ise bu pratikten yetişen kadroları bünyelerine alarak gelişirler. 1895'te Van'da bir ayaklanma düzenlediler, bastırıldı. 26 Ağustos 1896'da Papken Siyuni önderliğinde bir grup İstanbul'da Osmanlı Bankası merkez binasını bastılar. 21 Temmuz 1905'teki Yıldız Sarayı, 2. Abdülhamit suikastı Ermeni hareketinin sesini dünyaya duyurma girişimiydi. Osmanlı'nın savaşa girmesiyle birlikte Taşnak, Armenakan, Hınçak örgütleri, bünyelerindeki Ermeni milisleri Kamavor olarak adlandırılan gerilla birliklerini oluşturup Osmanlı'nın düzenli ordusuna cephede ve cephe gerisinden vurmaya başladı. Ayrıca bu dönemde Ermeni gönüllü tugayları detachment birimleri olarak Rus Kafkas ordusuna destek verdi. İşgalcilerin safında Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmaya başladılar. Profesör Doktor Hikmet Özdemir, yılbaşı hediyesi olarak piyasada satılmayan harika bir kitap gönderdi. Ermeni asıllı Rus General Korganov'a göre Kafkasya cephesinde Osmanlı ordusuna karşı Ermeni faaliyetleri, Harp Akademileri Basım Evi. Gavril Grigorievich Korganov 198 sayfalık kitabında Birinci Dünya Savaşı başlarken Kafkas cephesinde Ermeni lejyonların yani çetelerin nasıl örgütlendiklerini ve bu şekilde oluşturulan birliklerin Rus ordusu saflarında düşman Türk ordusuna karşı nasıl savaştıklarını yazdı. Yazdığına göre savaşın hemen başında oluşturulan 4 lejyonda 2500 aktif 600 yedek savaşçı olmak üzere 3100 gönüllü silah altına alınmıştı. Bu birliklerin komutası hepsi de Türklere karşı verilen mücadelenin önde gelen şahsiyetlerinden olan Ermeni halk kahramanları Andranik, Dro, Amazespe ve Kerry'e verilmiştir. Ermeni lejyonerleri zamanla avcı taburlar seviyesine yükseltilmiştir. Araya girip Ermeni çetelerin yaptığına bir örnek vermeliyim. Rus Kafkas ordusunun kurmay başkanı olan Tümgeneral L.M. Bolhovitinov 17 Mart 1916'da başkomutanlığına şu raporu gönderdi. Bitlis muhabiresi komutanı Tümgeneral Abatsiyev şunları bildirdi. Birçoğu Türkiye Ermenisi olan Ermeni birliklerine gelince, Bitlis'in alınmasının 3. gününde gönüllülerin Müslümanlara yönelik kesintisiz tecavüzlerinden dolayı bu birliği şehrin dışına çıkarmak zorunda kaldım. Ermeniler tarafından sivil halkın katledildiğini öğrendiğim zaman meseleyi araştırmak için Ermeni birliğinin komutanı Andranik'i çağırdım. Andranik bana bunun gibi olayların gayet doğal olduğunu, Türklerin de yakın akrabalarını öldürdüğünü söyledi. Komutan Abatsiyev Tatvan'da 28 Türk çocuğunun Andranik komutasındaki Ermeni lejyonerler tarafından nasıl öldürüldüğünü ayrıntılarıyla açıkladı. Rus General Bolhovitinov, Ermeni çetelerin ırkçı duygularla Müslüman halka karşı vahşi kırımlara giriştiğini, nüfusu, cins, yaş ayırt etmeden ya imha ettiğini ya da sürdüğünü kayda geçirdi. Ve bu zalimlikler sistemli olarak tehcirden önce başlamıştı. Ermeni çetelerin zalimlikleri o kadar arttı ki Rus Kafkas ordusunun askeri mahkemelerinde birçok Ermeni çeteci Müslüman nüfusa yönelik katliam ve yağma yapmak suçundan yargılandı. İdama mahkum edildi. Örneğin Azerbaycan-Van Birliği'ne bağlı Rus Kolordu Mahkemesi 10 Eylül 1916 günü 3. ve 4. Ermeni Gönüllü Birliklerine bağlı Ermeni çetecileri 26 Kürt kadın ve çocuğu işkenceyle öldürdüklerinden suçlu buldu. Başka bir askeri yargı dosyasına göre 2. Ermeni Gönüllü Birliği'nden Nagobet Grigoryant 31 Ocak 1916'da Kara Kilise'nin Kinar Köyü'ne geldi, evlerden birine girdi. Odada yatan 8 ve 11 yaşlarındaki bir kız ve bir erkek çocuğunu birkaç süngü darbesiyle kasten öldürdü. Dipnot: Mehmet Perinçek, Rus Devlet Arşivlerinden 150 belgede Ermeni meselesi, Kırmızı Kedi Yayın Evi. Rus subaylara inanmayanlar Alman subaylarının yazdıklarına baksın. General Bronsart von Schellendorf savaşta Osmanlı Genelkurmay 1. Başkanıydı. Talat Paşa'nın Ermeni terörist Soomon Tehliryan tarafından siyasi mülteci olarak bulunduğu Berlin'de 15 Mart 1921 günü öldürülmesi davasında tanıklık yapmak istedi. Mahkeme kabul etmedi. Schellendorf bunun üzerine anlamlı bir günde 24 Nisan 1921'de Alman Allgemeine Zeitung gazetesine Talat Paşa için şahitlik başlıklı bir makale yazdı. 1914 yılından itibaren Alman komuta heyetinin Ermeni komitacılarının cephe gerisindeki terör olaylarından rahatsız olduklarını belirtti. Kafkasya'daki 3. Ordu'nun Alman Kurmay Başkanı Albay Felix Guse'den Sarıkamış Harekatı'na katılan Albay Otto von Feldman'a kadar bölgede görev yapan tüm Alman subayları Ermeni saldırılarını ayrıntılı olarak raporlarına yazıp önlem istemişlerdi. Dipnot: Ayrıntılı bilgi için Kerem Çalışkan'ın Alman Cihadı ve Ermeni Sürgünü kitabına bakılabilir. Öz eleştiri yapan başbakan. En başa dönelim. Bakalım Osmanlı soykırımcı mı? Sovyet Ermenistan'ının önemli devlet adamlarından B.A. Boryan, Osmanlı'da Ermenilerin yaşam koşulları ile ilgili batıda yapılan propagandaları çürütmektedir. İstanbul'un 1453 yılında 2. Mehmet tarafından fethi Ermenilere yönelik hiçbir zulme yol açmamıştır ve genel olarak onlar açısından hiçbir olumsuz sonuç doğurmamıştır. Tam tersine tarihsel kaynaklar Mehmet'in Ermenileri sevdiğini ve Ermeni milletini devlet için yararlı bir öğe olarak gördüğünü, tebaasına insancıl yaklaştığını, tecrübelerine ve mali işlerdeki bilgilerine saygı duyarak Ermeni zanaatkarlar ve tüccarlarını İstanbul'a davet ettiğini yazmaktadır. Milli Ermeni tarihi Türk sultanlarının 16. yüzyıldan itibaren Ermenileri esas olarak sevdiklerini ve imkanları ölçüsünde koruduklarını ileri sürmektedir. Hristiyan köylülerin ekonomik durumu Müslümanlardan, Türklerden, Kürtlerden daha iyi. Dipnot: Mehmet Perinçek, Ermeni devlet adamı B.A. Borya'nın gözüyle Türk-Ermeni çatışması, kaynak yayınları. Osmanlı'nın güvenilir tebaa dediği Ermenilerle arası neden bozuldu? Ermenistan'ın ilk başbakanı ve Taşnak Partisi'nin kurucusu olan Ovannes Kaçaznuni, 1923 yılında partisinin kongresine sunduğu raporda ciddi bir öz eleştiri yaptı. Şu fikirleri savundu: kayıtsız şartsız Rusya'ya bağlandık. Denizden denize Ermenistan projesi emperyalist bir talepti. İngiliz işgali umutlarımızı tekrar yaşarttı. Tehcir amaca uygundu. Kendi dışımızda suçlu aramayalım. Müslüman nüfusu katlettik. Türkiye savunma içgüdüsüyle hareket etti. Ermenistan'da taşnak diktatörlüğü kurduk. Terör eylemlerimiz Batı kamuoyunu kazanmaya yönelikti. Partimize intiharı öneriyorum. Devam edelim. Dipnot: Ovannes Kaçaznuni, Taşnak Partisi'nin yapacağı bir şey yok. Kaynak yayınları. Gerçek adı Pepe Goleishvili olan Gürcü devlet adamı Karibi'de tehcir kararını haklı görenlerden. Osmanlı Ermenilerinin düşmanla işbirliğine dikkat çekerek şunu söyledi: Türkiye'deki Ermeni nüfus Ermeni partileri yüzünden açıktan kendi devletinin düşmanları tarafına geçti ve kendi memleketlileri olan Kürtlerin ve Türklerin öfkesini üstüne çekti. Ermeni şeflerinin en temel hatası Ermeni gönüllü birliklerini oluşturmalarıdır ve bu politikanın sonucunda milli nefreti ateşlemeleridir. Türkiye'nin yerine Hristiyan Rusya'yı veya yüksek kültüre sahip Almanya'yı koyun. Eğer Rus lehleri Avrupa'da yaşayan bütün lehleri bir devlet örgütünde birleştirmek adına Avusturya lehlerine katılsaydı ve bağlı bulundukları Rusya'ya karşı savaşsaydı, Rusya ne yapardı? Eğer Alsace-Lorraine'deki Fransızlar Almanya'ya karşı savaş için gönüllü birlikler oluştursalardı, Almanlar ne yapardı? Doğal olarak bu iki uygar Hristiyan devlette Türkiye Ermenilere ne yaptıysa onu yapardı. İngilizler düşmana katılmayı düşünmeyen, sadece geçmişteki bağımsızlığını geri talip eden İrlanda'yı bile daha dün ateş ve kanla dize getirdi. Dipnot: Karibi, Gürcü Devleti'nin Kırmızı Kitap. Kaynak Yayınları. Son bir alıntı yapayım. Sovyet Ermenistan'ının önemli devlet ve bilim adamlarından A.B. Karinyan, Ermeni çetelerinin Müslümanlara yönelik katliamlarının iç yüzünü ortaya koydu. Ermeni çeteleri Ermeni olmayan nüfusun fiziksel olarak yok edilmesi metoduna başvuruyordu. Rus ordusunun raporlarından ve talimatlarından görülüyor ki Ermeni gönüllü birlikleri en geniş ölçüde Hristiyan olmayan halkın ortadan kaldırılmasıyla uğraştılar. Gönüllü birlikler Kürt ve Türk nüfusu sistematik olarak imha ederek Taşnak Sutyun Partisi'nin Ermeni bölgesinin Müslüman öğelerden temizlenmesini ve sınırların çevrilmesini öngören planını yerine getirdiler. Bu program Rus ordularındaki birliklerin komutanlarının rahatsızlıklarını birçok kez dile getirmelerine rağmen inatla uygulandı. Dipnot: A.B. Karinyan, Ermeni Milliyetçi Akımları, Kaynak Yayınları. Ermeni tarihçi Lalayan'ın Ermeni arşivlerinde yaptığı çalışmalara dayanarak hazırladığı istatistiki tabloda 1918-1920 Taşnak iktidarı döneminde Kürtlerin %98'inin, Türklerin %77'sinin, Yezidilerin de %40'ının imha edildiğini ortaya çıkardı. Soykırım lafazanları bunları dile getirmiyor. 48. ayrımın sonu. Sayfa 439.